Ayrım 32.
Adamın inadı inat. Ben hiçbir gazeteyi okumadım, kendim uydurdum. Öylece kaldı işte. Kont babasını da çağırtmış, oğlan gene inadından vazgeçmemiş. Sonra da mahkemeye verdiler ve mahkum ettiler onu. Herhalde kürek cezası da vermişler. Şimdi de babası onun için yalvarmaya geldi. Amma da kötü çocukmuş. Bu tipleri bilirsiniz. Şu şımarık, kadınları baştan çıkaran züppe tüccar çocuklarından biri. Bir yerlerde konferans filan dinlemiş. Sonra da kendini bir şey sanmaya başlamış. İşte öyle bir çocuk. Babasının meyhanesi şurada, taş köprünün yanındadır. Hem meyhanesinde de tüm evreni yöneten, Tanrı'yı gösteren büyük bir resim var. Tanrı bir elinde asa, öbür elinde devleti tutuyor. İşte adamın oğlu bu resmi alıp birkaç günlüğüne eve götürmüş ve ne yapmış biliyor musunuz? Bir ressam bulmuş. Alçağın biriymiş. 11. Bu yeni öykünün ortasında Pierre'i başkomutanın yanına çağırdılar. Pierre Rostopçin'in çalışma odasına girdi. O içeri girerken Rostopçin yüzünü buruşturarak alnı ve gözlerini ovuşturuyor, orta boylu bir adam da ona bir şeyler söylüyordu. Pierre girer girmez adam sustu. Rostopçin, "Aa, merhaba büyük savaşçı," dedi. "Büyük başarılarınızı duydum ama sizi bunun için çağırmadım. Dostum, laf aramızda, siz mason musunuz?" Kont Rostopçin bunu sanki sormak istediği şeyde bir kötülük varmış ama kendisi bunu bağışlamayı tasarlıyormuş gibi sert bir tavırla sormuştu. Pierre susuyordu. "Dostum, güvenilir bir yerden öğrendim. Ama biliyorum ki masondan masona fark var ve umarım ki siz insanlığı kurtarmak uğruna Rusya'yı mahvetmek isteyenlerden değilsiniz." Pierre, "Evet masonum," dedi. "Gördünüz mü ya dostum? Herhalde Bay Speransky ile Magnitsky'nin gereken yerlere gönderildiklerini biliyorsunuz. Bay Kilyuçarev'in de Hazreti Süleyman'ın hazinesini yüceltmek bahanesiyle kendi yurtlarını yıkmaya çalışan diğerlerinin de başına aynı şey gelmiştir. Herhalde anlıyorsunuz bunun nedenleri vardı. Eğer buranın posta müdürü zararlı bir adam olmasaydı onu sürgün etmezdim. Şimdi öğrendim ki siz kentten çıkması için ona kendi arabanızı göndermişsiniz. Dahası saklamak için ondan kimi belgeler almışsınız. Ben sizi severim, kötülüğünüzü istemem ve benden 2 yaş küçük olduğunuz için bir baba gibi size bu gibi insanlarla ilişkinizi kesmenizi ve buradan da elinizden geldiğince çabuk çekip gitmenizi öğütlerim." Pierre, "İyi ama Kilyuçarev'in suçu ne?" diye sordu. Rostopçin, "Onu ben bilirim," dedi. "Soru sormak sizin göreviniz değildir." Pierre Rostopçin'in yüzüne bakmadan, "Eğer onu Napolyon'un bir bildirisini yaydığı için suçluyorlarsa bu kanıtlanmış bir şey değil ki," dedi. "Hem Vereshyagin..." Rostopçin birden kaşlarını çatarak eskisinden daha da yüksek sesle, "İşte asıl noktaya parmak bastık," diye Pierre'in sözünü kesti. "Vereshyagin vatan hainidir. Vatan gizlerini ele veren bir adamdır. Bu yüzden hak ettiği cezayı alacaktır." Rostopçin bunu yapılmış bir hakareti anımsayan insanlarla konuştuğu gibi müthiş bir öfkeyle söylemişti. Gene öfkeyle devam etti. "Ama ben sizi buraya benim işlerimi görüşmeye çağırmadım. Size bir öğüt. İsterseniz şöyle diyeyim. Bir buyruk vermek için çağırdım. Kilyuçarev gibi insanlarla ilişkinizi kesin ve buradan gidin. Kim saçmalık ederse ona gereken dersi vermesini bilirim ben, kim olursa olsun." Sonra herhalde hiçbir suçu olmayan Bezuhov'u azarlıyormuş gibi bağırdığını ayrımsayarak dostça bir tavırla kolundan tuttu. "Ulusal bir felaket arifesindeyiz. Bu bakımdan benimle her işi olana güler yüz gösterecek vaktim yok. Kimi vakit başım ağrıyor. Peki şimdi siz neyle uğraşıyorsunuz?" Pierre gene gözlerini kaldırmadan ve yüz ifadesini değiştirmeden "Hiç canım," diye karşılık verdi. Kont kaşlarını çattı. "Size bir dost öğüdü olsun dostum. Bir an önce gidin buradan. Söz dinleyin. Güle güle dostum." Pierre kapıya yaklaşınca arkasından sordu. "Ha sahi, Kontes'in İsa'yı Sevenler Derneği'nin ağına düştüğü doğru mu?" Pierre hiç karşılık vermedi ve Rostopçi'nin yanından kaşları çattık öfkeyle çıktı. Onu hiç kimse böyle görmemişti. Eve vardığında artık hava kararıyordu. O akşam 8 kişi ziyaretine geldi. Kurulun sekreteri, tabur komutanı, kahyası ve çeşit çeşit ziyaretçiler gelmişti. Hepsinin onunla görüşülecek işleri vardı. Ama o hiçbir şey anlamıyor, bu işlerle ilgilenmiyor. Sorulan sorulara ancak kendisini bu insanlardan kurtaracak karşılığı veriyordu. En sonunda yalnız kaldı ve o zaman karısından gelen mektubu açıp okudu. Onlar bataryadaki erler, Prens Andrei öldü, yaşlı, yalınlık Tanrı'ya boyun eğmektir. Ah, acı çekmek gerekiyor, her şeyin anlamı, unutmak ve anlamak gerek diye düşündü. Yatağına yaklaştı, kendini soyunmadan üzerine attı ve hemen uyudu. Ertesi sabah uyandığı zaman kapıcı Kont Rostopchin'in yanından Kont Bezuhov'un gidip gitmediğini öğrenmek için bir polis memurunun geldiğini haber verdi. Pierre'le işleri olan 10 kişi onu konuk odasında bekliyorlardı. Pierre hızla giyindi, sonra kendisini bekleyenlerin yanına gidecek yerde arka kapıya, oradan da dış kapıya çıktı. Ondan sonra da Moskova'nın yanışına değin Bezuhov'un evinde hiç kimse bir daha Pierre'i göremedi. Onun nerede olduğunu hiç kimse bilmiyordu. 12. Rostovlar bir Eylül günü, daha doğrusu düşmanın Moskova'ya girişine bir gün kala hala Moskova'daydılar. Petya'nın Oblenski'nin Kazak alayına girmesinden ve bu alayın düzenlediği ayin için Beyaz Kilise'ye gidişinden sonra Kontes korkuya kapılmıştı. Her iki oğlunun cephede olduğu, ikisi de onun koruyucu kanatlarından uzak oldukları ve her birinin ya da her ikisinin tanıdığı bir kadının oğullarından her üçü gibi her an ölebilecekleri ilk kez o yaz yürek burkan bir biçimde apaçık olarak aklına takılıyordu. Nikolay'ın yanına gönderilmesini sağlamak için girişimlerde bulunmuş, Petya'nın yanına gitmek, onu Petersburg'da bir yere yerleştirmek istemişti ama her ikisinin de olanaksız olduğu anlaşılmıştı. Petya ancak alayıyla birlikte ya da eyleme katılmış bir başka alaya geçmesi koşuluyla yanlarına dönebilirdi. Nikolay cephede bir yerdeydi ve Prenses Maria ile karşılaşmasını ayrıntılı olarak anlattığı son mektubundan sonra ondan ne ses ne soluk çıkmıştı. Kontes'in gözüne gecelerdir uyku girmiyor, uykuya dalacak olsa da düşünde oğullarının öldürülmüş olduğunu görüyordu. Sonunda Kont birçok öğüt ve konuşmadan sonra Kontes'i yatıştırmak için bir çare bulmuştu. Petya'yı Obolenski'nin alayından aldırmış, Moskova'nın altında mevzilenen Bezuhov'un alayına geçirmişti. Gerçi Petya gene asker olarak görevde kalmıştı ama bir alaydan öbürüne geçişi sayesinde Kontes hiç olmazsa arada bir oğlunu görmek ve onu esirgeyici kanadının altına almak avuntusuna kavuşmuştu. Dahası Petya'yı hiçbir yere bırakmak istemiyor ve onun hiçbir biçimde savaşlara katılamayacağı bir göreve atanması umudunu besliyordu. Yalnız Nikolay tehlikedeyken Kontes'e öyle geliyordu ki, bunu kendisi açıklıyordu, büyük oğlunu öbür çocuklarından daha çok seviyordu. Ama o yaramaz, ders çalışmayan, evde her şeyi kırıp döken, herkesi bıktırmış olan küçük oğlu Petya, o burnunun ucu kalkık, kara gözleri neşeli neşeli bakan, dipdiri, yanakları al al ve bıyığı yeni terlemiş Petya, oraya o korkunç, acımak bilmeyen ve durup dururken savaşlara girişen, üstelik bunda sevinilecek bir şey bulan büyük adamların arasına düşünce, annesi aslında en çok, tüm çocukları arasında en çok onu seviyormuş gibi bir duygu yaşamaya başladı. Yolu gözlenen Petya'nın Moskova'ya geleceği yaklaştıkça Kontes'in kaygısı artıyordu. Neredeyse o mutluluğa kavuşmayı bekleyemeyeceğini düşünüyordu. Yalnız Sonya'nın değil, çok sevdiği Natasha'nın, dahası kocasının yakınlığı bile Kontes'i sinirlendiriyordu. Onlardan bana ne, ben Petya'dan başka hiç kimseyi sevmiyorum diye düşünüyordu. Ağustos'un son günlerinde Rostovlar Nikolay'dan ikinci bir mektup aldılar. Nikolay at almak için gittiği Vozonej ilinden yazmıştı. Mektup Kontes'i yatıştırdı. Bir oğlunun tehlikeden uzak olduğunu öğrendikten sonra Petya için daha fazla kaygılanmaya başladı. 20 Ağustos'ta Rostovların hemen hemen tüm tanıdıkları Moskova'dan ayrılmış olmalarına ve herkesin elden geldiğince çabuk gitmesi için Kontes'e yalvarmasına karşın, o biricik sevgili Petya'sı dönünceye değin yanında Moskova'dan gitme sözünün edilmesini bile işitmek istemedi. Petya 28 Ağustos'ta geldi. Annesinin kendisine aşırı romantikliğe varan bir tutku derecesinde bir sevgiyle karşılaması 16 yaşındaki subayın hoşuna gitmedi. Annesi onu artık bir daha esirgeyici kanadının altından hiçbir yere bırakmamak tasarısında olduğunu saklamasına karşın Petya onun bu gizli düşüncesini sezmişti. Ve annesinin yanında yumuşamaktan, kadınlar gibi duygulanmaktan, kendi kendine kaldığı zaman öyle düşünüyordu. Korkarak, bir içgüdüyle ona karşı soğuk davrandı, yanında olmaktan adeta kaçındı. Moskova'da kaldığı sürece hep hemen hemen aşka benzeyen, kardeşçe bir sevgiyle bağlı olduğu Natasha ile vakit geçirdi. Kont'un her zamanki aldırmazlığı yüzünden 28 Ağustos'ta daha yola çıkmak için hiçbir şey hazır değil ve evdeki tüm eşyaların yüklenmesi için Riyazan'la Moskova köylerinden beklenen arabalar ancak ayın 30'unda geldi. 28 Ağustos'tan 31 Ağustos'a değin tüm Moskova bir kaynaşma, yoğun bir hareketlilik içindeydi. Her gün Dorogomilov kapısından içeriye Borodino Savaşı'nda yaralanmış binlerce askeri getiren arabalar giriyor, onları kente dağıtıyorlardı. Öbür kapılardan da Moskovalıların bindikleri ve mallarını yükledikleri binlerce araba kentin dışına çıkıyordu. Rostopçi'nin afişlerine karşın ya da onlarla hiç ilgisi olmayarak, dahası belki onların etkisiyle kentte alabildiğine karşıt, alabildiğine tuhaf haberler dolaşıyordu. Kimi hiç kimsenin kentten çıkmaması için buyruk verildiğini ileri sürüyor, kimi tam tersine kiliselerden tüm tasvirlerin kaldırıldığını ve herkesin zorla kentten çıkarıldığını anlatıyordu. Kimi Borodino'dan sonra bir savaş daha yapıldığını ve Fransızların bu kez yenildiğini söylüyor, kimi tüm Rus ordusunun mahvolduğunu ileri sürüyor, kimi Moskova'da gönüllü toplandığını ve bu gönüllülerin din adamlarıyla birlikte en önde ilerleyerek Üçtepe'ye gideceklerini belirtiyordu. Kimi de alçak sesle gizli gizli Patriğin çıkmaması için buyruk verildiğini, kimi vatan hainlerinin yakalandığını, köylülerin ayaklandığını, kentten kim çıkarsa hepsini soyduklarını ve buna benzer şeyleri anlatıyordu. Ama bunları yalnız söylemekle kalıyorlardı. Aslında ise yola koyulanlar da, kalanlar da, henüz Fili'de Moskova'nın bırakılmasına karar veren konseyin toplanmamış olmasına karşın, hepsi bunu açıkça belli etmemelerine karşın, Moskova'nın kesin olarak düşmana teslim edileceğini, bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu ve elde değerli ne varsa kurtararak kentten olabildiğince çabuk gitmek gerektiğini duyumsamaktaydılar. Herkes de her şeyin birden değişeceği duygusu vardı. Ama 1 Ağustos'a kadar hiçbir şey değişmedi. Cezaya çarptırılmamak için götürülen, bir an sonra mahvolacağını bilen, öyleyken hala çevresine bakınarak başına doğru dürüst giymediği şapkasını düzeltip duran bir suçlu gibi, Moskova halkı da alıştığı yaşantısını elinde olmayarak sürdürüyordu. Oysa biliyordu ki yok oluşu, daha doğrusu herkesin uymaya alıştığı yaşantının tüm koşullarının parçalanacağı an yakındı. Moskova'nın düşmesinden önceki o üç gün tüm Rostov ailesi çeşitli günlük işlerle uğraştı. Ailenin başkanı Kont Ilya Andreyevich durmadan kenti dolaşıyor, her yerde söylentilere kulak veriyor. Evde ise yola koyulmak için yalnız yüzeyde kalan ve asıl yapılması gerekenle hiç ilgisi olmayan genel anlamda kimi buyruklar veriyordu. Kontes eşyaların kaldırılmasına bakıyor, her şeyden hoşnutsuzluk duyuyor, hep ondan kaçan ve tüm vaktini Natasha ile geçiren Petya'nın peşinde dolaşıyor, onu Natasha'dan kıskanıyordu. İşin kılgısal yönü ve eşyaların yerleştirilmesi işiyle bir tek Sonya uğraşıyordu. Ama Sonya son zamanlarda bambaşka bir hüzün içindeydi ve hep susuyordu. Nikolay'ın Prenses Maria'dan söz ettiği mektubu için Kontes sevinçle düşüncelerini açıklıyordu. Sonya'nın yanında Maria ile Nikolay'ın karşılaşmasını Tanrı'nın bir lütfu olarak gördüğünü açıkça söylemişti. Kontes Bolkonski Natasha ile nişanlıyken hiçbir vakit sevinmemişimdir. Oysa Nikolay'ın prensesle evlenmesini her zaman istemişimdir demişti. Hem içimde bunun gerçekleşeceğini belirten bir sezgi vardı. Öyle bir şey olsa ne iyi olur. Sonya bunun doğru olduğunu elbette biliyordu. Rostovların işlerinin düzelmesini sağlayacak tek şey Nikolay'ın zengin biriyle evlenmesiydi. Prenses ise iyi bir kısmetti. Ama bu Sonya'ya çok acı veriyordu. Acısına karşın ya da asıl acı duyduğu için eşyanın toplanması ve sandıklara yerleştirilmesinde en zor işleri üzerine almıştı. Gereken buyrukları veriyor, günleri uğraşmakla geçiyordu. Kontla Kontes herhangi bir buyruk vermeleri gerektiği vakit hep ona danışıyorlardı. Petya ile Natasha ise anne ve babalarına yardım etmek şöyle dursun, çoğu zaman evde herkesi bastırıyor, herkesin işine köstek oluyorlardı. Hemen hemen tüm gün evde koşuştukları, bağırıştıkları, nedensiz kahkahalarla güldükleri duyuluyordu. Gülmeleri, neşelenmeleri hiçbir nedene dayanmıyordu. İçleri neşe ve sevinç doluydu, hepsi bu. Çevrelerinde olup biten her şey onlara neşelenmek, gülmek için yeterli görünüyordu. Petya evden ayrıldığında henüz çocukken, şimdi aslan gibi bir genç olarak herkes ona öyle diyordu. Döndüğü için neşeliydi. Hemen savaşa katılmak umudu pek o değin büyük olmadığı Beyaz Kilise'den, savaşın bir gün sorunu olduğu Moskova'ya gelmişti ve her zaman en çok uzlaştığı Natasha ile birlikteydi. Bu nedenle sevinçliydi. Natasha ise aşırı derecede uzun bir süre hüzünlü kaldığı, şimdi ise hiçbir şey ona acısını anımsatmadığı ve sağlık durumu iyi olduğundan neşe içindeydi. Bundan başka ona karşı hayranlık duyan, başkalarının hayranlığı Natasha'ya enerji veren, onu devinime geçiren tek güçtü. Biri olduğu için memnundu. Petya ona hayrandı. Asıl onlara neşe veren şeylerse şunlardı. Moskova kapılarında çarpışmalar olacaktı. Herkese silah dağıtılıyordu. Herkes kaçıyor ve bir yerlere gidiyordu. Olağanüstü bir şeyler oluyordu sözün kısası. Böyle olaylarsa özellikle genç insanlara her zaman neşe verir. 13. 31 Ağustos Cumartesi günü Rostovların evi alt üst olmuştu. Kapılar ardına değin açılmış, tüm eşya dışarı çıkarılmış, yılda bulundukları yerden başka yere götürülmüş, aynalar, tablolar aşağı indirilmişti. Odalarda sandıklar duruyordu. Yerlerde saman paket kağıdı ve ipler vardı. Eşyaları taşıyan köylülerle uşaklar parkenin üzerinde ağır adımlarla yürüyorlardı. Avluda kimileri tepeleme yüklenmiş ve iplerle bağlanmış, kimileri de henüz boş olan köy arabaları yan yana sıkışık halde duruyorlardı. Sayısız uşağın ve arabalarla gelmiş köylülerin ayak sesleriyle bağırışmaları avluda ve evin içinde birbirlerini yankılar gibi çınlıyordu. Gürültüden patırtıdan başı ağrımaya başlayan Kontes yeni oturma odasında alnında sirkeye batırılmış bezlerle yatıyordu. Petya evde değildi. Birlikte gönüllü olmaktan çıkıp orduya temelli olarak girmeyi tasarladığı bir arkadaşına gitmişti. Sonya salonda kristaller ve porselenlerin sandıklara yerleştirilmesi işiyle uğraşıyordu. Natasha alt üst olmuş odasında yerde oraya buraya atılmış giysiler, kurdeleler, başörtüleri arasında oturuyor, hiç kımıldamadan yere bakıyor. Elinde Petersburg'da ilk kez baloya gittiği, artık modası geçmiş tuvaleti tutuyordu. Herkes bu deyin uğraşırken evde hiçbir şey yapmadan oturmak Natasha'ya ayıp görünüyordu. Bu yüzden daha sabahtan birkaç kez işe el atmayı denemişti. Ama içinde bunlarla uğraşma isteği yoktu. Oysa Natasha herhangi bir işe canla başla sarılmadan, tüm gücüyle girişmeden yapamazdı. Bir süre porselenler sandıklara yerleştirilirken Sonya'nın başında durmuş, ona yardım etmek istemiş ama hemen sonra bu işten usanmış, kendi eşyalarını yerleştirmek için odasına gitmişti. Önce giysilerini, kurdelelerini hizmetçilerine dağıtmak ona neşe vermişti. Ama sonradan gene de eşyaları yerleştirmesi gerektiğini düşündü, buysa ona can sıkıcı göründü. Dunyaşa şekerim, sen yerleştirirsin bunları değil mi ha? Dedi. Dunyaşa ona seve seve her şeyi yapacağına söz verince yere oturdu, eline tuvaletini aldı ve o sırada düşünmesi gereken şeylerle hiç ilgisi olmayan şeyleri aklına getirerek sanrılara daldı. Yanda hizmetçi kızların odasından duyulan genç kız konuşmalarıyla arka kapıya doğru hızlı hızlı koşuşanların ayak sesleri bu sanrı dünyasından ayırdı onu. Yerinden kalkarak pencereden dışarı baktı. Sokakta uzun bir yaralı asker konvoyu vardı. Hizmetçi kızlar, uşaklar, dadı, kahya kadın, arabacılar, at bakıcıları, ahçı yamakları kapıda duruyor, yaralılara bakıyorlardı. Natasha başına beyaz bir örtü alıp iki eliyle örtünün uçlarından tutarak sokağa çıktı. Eski kahya kadın, yaşlı Mavra Kuzminişna, kapıda toplanmış olan kalabalıktan ayrılarak üstü deriyle örtülmüş arabaya yaklaştı. İçinde yatan solgun yüzlü genç subayla konuşmaya başladı. Natasha birkaç adım yaklaştı ve başındaki örtünün iki ucunu tutmaya devam ederek çekingen bir tavırla durakladı. Kahya kadının sözlerini dinliyordu. Mavra Kuzminişna, ya demek Moskova'da kimseniz yok öyle mi diyordu. Hiç olmazsa evlerden birine girseydiniz. Dahası bizim evde de kalabilirdiniz. Bizimkiler gidiyorlar. Subay zayıf bir sesle, bilmiyorum izin verirler mi dedi. Komutanımız şurada, ona sorun. Sonra sokak boyunca araba dizisinin yanından geçerek geri dönen şişman albayı gösterdi. Natasha korkulu gözlerle yaralı subayın yüzüne baktı ve hemen albaya doğru döndü. Yaralılar bizim evde kalabilirler mi diye sordu. Albay elini şapkasının siperliğine değdirdi, gözlerini kısarak gülümsedi. İstediğiniz nedir küçük hanım? Natasha sorusunu yineledi. Örtünün iki ucunu tutmasına karşın yüzü de tavrı da o kadar ciddiydi ki albay gülümsemekten vazgeçti. Kendi kendine bu işin ne derecede olabileceğini soruyormuş gibi bir an düşündü, sonra olumlu karşılık verdi. Aa, elbet, niçin olmasın, hay hay. Natasha usulca başını eğerek onu selamladı, sonra hızlı adımlarla subayın başında duran ve ona üzgün bir ilgi göstererek konuşan Mavra Kuzminişna'nın yanına döndü.